Ayrım 26. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 248. Pek çok şeyden acı duyuyor. Oysa acı duymamak için hayatını bu hale getirmişti. Cumhuru ve günahını bu yüzden hafızasının dehlizlerine gömmüştü. Hayatın bir anlamı yoktur. Ama yaşamak hayata bir anlam verme uğraşıdır. Anlamın tasarlandığı kadar anlamlı olması da şart değildir diye düşünüyor şimdi. Son nefesinde söyleyecek bir sözün olsun yeter. İyi bir hayatım oldu de veya şu kahpe dünyada bunca yıl yaşadım bir iyi gün görmedim. Kaosun eşiğinde bir şehirde yaşarken, üstelik anlam tahsil ederken, hayatına önünde sonunda, yarım veya tam bir anlam verecekti. Annesi çağırmasaydı. Geri dönmek zorunda kalmasının bedelini, en yakınındakilere ödetmiş olmasının acısını. Otelin hep aynı köşesinden deli dağa bakarak, akşamları hep aynı şekilde içerek unutacağını, böylece ruhunun kabuğunun kalınlaşacağını, bir süre sonra acıyı hissedemez hale geleceğini sanmıştı. Yanılmış. Şimdi, insanın acıyı taşıma kapasitesinin sonsuz olduğunu düşünüyor. İnsan ezilinceye, ezilip incecik bir tabaka kağıt haline gelinceye, hatta yok oluncaya kadar acıyı taşıyabiliyor. Hastalandığı için babasını, dön dediği için annesini, onlar için döndüğü halde evlenip giden, böylece büyük fedakarlığını hiç haline getiren kız kardeşlerini affedemiyor. Doğdukları ve benliğinde koparamayacağı bir bağ yarattıkları için çocuklarına öfkeleniyor. Şükran'a daha çok öfkeleniyor. Hayatın yükünü tamamen ona bıraktığı halde, tek direnişi uykusunda ah diye inleyerek kolunu düşürmek olduğu için. Ama adı üstünde, Şükran o. Tüten sobanın başında aldığı nefese bile şükreden Şükran. Günahımı madenciye anlatabilirdim diye düşünüyor. Bir tek ona anlatabilirdim. Çünkü ağızda hapsolmuş kelimelerle ağızdan çıkmış kelimeler arasında fark var. Gömdüğü günahından doğan her kelimenin ağızdan çıktıkça kelebeğe dönüştüğünü hayal ediyor. Başının çevresinde bu kelimelerden yüzlerce kelebeğin uçuştuğunu. Bazen Şükran'ı anlattığını hayal ediyor. Ama ağzından çıkan her bir kelebek Şükran'ın yüzüne konunca kurçuklaşıyor. Binlerce kurçuğa dönüşüyor. Şükran'ın göz kapaklarına saldırıyorlar. Gözlerini yemeye başlıyorlar. Bitirinceye kadar durmuyorlar. Sonra yanaklarını, burnunu, dudaklarını kemiriyorlar. Birkaç saniye içinde Şükran'ın iyicil, sevecen yüzü kuru kafa haline geliyor. Göz boşlukları kapkara artık ve dişleri ortaya çıkmış. Isırgan, uzamış, sararmış dişler haline gelmiş. Madenci gibi o da hayal kurma yeteneğini çoktan kaybetti. Bir ses, boş odanız var mı diye sordu. Dönüp baktı. Madencinin yaşlarında bir adam. Siyah, güzel bir deri mont giymiş. Pahalı olduğu belli. Omzunda, metal, kilitli bir sırt çantası. Atkısını bağlayışında bir özen, hareketlerinde büyük şehirden gelmişlere mahsus bir eda var. Adamın kapının önünde duran arabasını gördü. Sokağı kaplayan karın üstünde çok güzel duruyordu araba. Gökten düşmüş bir mücevher gibi güzel duruyordu. Adamı cevap vermeden baştan aşağı süzdü. Şık deri montuyla, pahalı atkısı ve zarif duruşuyla oteline yakıştıramadı. Madenci de deri mont giyiyordu. Onunki de pahalıydı. O da İstanbulluydu. Ama o kendine ait kederiyle bu sefil otele yakışıyordu. Oysa bu adam bu sisli dünyaya da, bu sefil otele de yakışmıyor diye düşündü. Arabası hiç yakışmıyor. Bu araba bu şehre, bu adamın bu otele yakışmadığı kadar yakışmıyor. Bu şehirde böyle pahalı arabalar yok değil var. Damadının var mesela. Tuzlukaya konaklarında oturanların hepsinin var. Ama onların kendileri gibi, arabaları da bu şehre benziyor. Bir taraflarından ruh yoksulluğu, pahalı şeylerin örtemediği bir sefillik akıyor. Akarken katılaşıyor. Çevreye bulaşan, anlaşılmaz bir nefrete dönüşüyor. Birden içini haksızlığa uğramışlık duygusuna benzeyen öfkeli bir şey kapladı. Bir kaşını kaldırıp, ters bir havayla sordu. Kaç kişisin? Tek, tek başımayım. Kaç gün kalacaksın? Bilmiyorum, şimdilik 3. 3 günlük ücreti peşin alırım. böyle açgözlü, muhteris bir esnaf ağzıyla konuşmak hiç adeti değildi. Üstelik genç adam nazikti, gülümsüyordu. Niye böyle yaptığını bilemedi. Üstünde de durmadı. Bundan sonra ne yaparsa yapsın, kendini bağışlayacak. Yoruldu artık suçluluktan. Hemen cüzdanı çıkarttı genç adam. Gıcır gıcır, siyah deri bir cüzdan, göz alıyor, parayı uzattı. Adamın bu hali mürşidin içindeki öfke denizini iyice dalgalandırdı. Parayı alırken ısrarla kaba davranırsa adamın kalmaktan vazgeçeceğini umdu. Belki gider. Ne bu böyle, senle benle konuşmalar deyip çeker arabasını. Sonra şu yok bu yok diye caz yapma yalnız dedi, yine ters bir suratla. Hiçbir şey yok, baştan söyleyeyim. Kapıya duş tuvalet var yazmışsınız ya, yeter. Mürşit güldü, müstehsi. Senin gibi birine duş tuvalet yetmeyeceğini ikimiz de biliyoruz dedi içinden. Sen beni bu sefil otelimin akmayan duşuyla taş çatlasa 2 gün idare edersin. Sonra çekip gidersin. Zaten hep birileri gelir, birileri gider buraya. O arada dünya döner. Gündüzler geceye bağlanır. Ay bulutların arasına girer çıkar. Ben kök saldığım yerde kalırım. Bazıları benim gibi ağaç doğar. Genç adam uzattığı anahtarı aldı. Sanki ömrü bu tür otellerde geçmiş gibi alışkın adımlarla merdivenlerde kayboldu. Bu aykırı yabancıyı izleyen kahve müşterileri fısıltıyla konuşarak arkasından baktılar. Kim ki bu? Bu şehirde, bu otelde ne işi var? İş için gelmiştir. Başka niye gelsin? Beyazıt'ın oteli doluymuş ya, ondan buraya gelmiştir. Mecburiyetten. Yoksa böyle, cakalı biri böyle cakasız bir otelde kalmaz. Şükran aradı. Termosifon patlamış. Banyoyu su basmış. Tesisatçı lazımmış. Dağ gibi çamaşır varmış yıkanacak. Özgür'ü cebinden aramış ama ulaşamamış. Çekmeyen bir yerdeymiş demek. Bir sorun çıktığında karısının aklına. Onu değil, Özgür'ü aramak geliyor. Oğlunun eli işe erdiğinden beri böyle. Şükran Özgür'e ulaşamadığını söylemek zorunda hissediyor kendini. Sesinde özür diler gibi bir ton oluyor. Ağrısını çekmek yetmiyormuş gibi, dünya işlerinden ben kaçıyorum, dünya işleri beni kovalıyor diye düşündü. Tesisatçıyı alıp eve götürdü mecburen. Şükran ayak bileklerine kadar buz gibi suyun içinde. Bezlere emdirdiği suyu kovaya sıkıyordu. Soğuktan elleri kıpkırmızı kesilmiş. Elbisesinin etekleri sırılsıklam. Gene de gıkı çıkmıyordu. Kendi dünyasının işleyişine hakimdi. Ne yapacağını biliyordu. Şükran onun gibi okyanusta kaybolmuş bir şamandıra değil. Tesisatçı işe koyulurken içinde utançla karışık bir sevgi belirdi. Nadiren yaşadığı bir duygu. Sevgiden çok anlayış aslında. Şükran'ın dünya arası hakkında düşünecek zamanı olmadığını bir kere daha gördü. Hayatın onun çevirmediği çarkını. Ona rağmen canla başla çevirmekle uğraşıyor. Bu yüzden paçalarını sıvayıp yardıma giriştiğinde karısının bakışlarındaki şaşkınlık ve minnet içini acıttı. Tesisatçı işini bitirdikten sonra o da gidecekti ama yapamadı. Bir çay koy da içelim dedi. Şükran'la birlikte çay içti. Gözlerini dikip aşk olmayan bir sevgiyle karısına baktı. Bakarken kavanozdaki cenin kımıldar gibi oldu. Gözleri yaşardı. Yine de yapamıyor, silkinemiyor. Üstündeki bu yabancılık duygusunu eski bir gömlek gibi çıkarıp atamıyor. Yarın sabah yine başını alıp gitmek niyetiyle uyanacağını ve hiçbir yere gidemeyeceğini biliyor. Hayat tasavvurlarımız birbirine uymadı Şükran. Uymaya uymaya böyle yıllar geçti. Ne yaparsın? Senin hayatını da ben ziyan ettim. Bak saçların beyazladı. Sırtın eğildi. Boş umutlarla yaşlandın sonunda. Bu sözler boğazına dizildi. Dizildiği yerden çıkabilse daha mı iyi olur, daha mı kötü bilemiyor. Belki de söylese daha çok kırar Şükran'ı. Koca bir ömrün boşa geçtiğini duymayı kim kaldırabilir ki? Evde ikindiye kadar oyalandı. Şükran'ın yıkadığı çamaşırları oturma odasına açtığı çamaşır askısını asmasını seyretti. Elvan'la telefonda konuşmasını dinledi. Baban tesisatçı getirdi, hallettik. Elvan şaşırmıştır diye düşündü. Hangi dağda kurt öldü de babam bir işe elini sürdü demiştir. Belki de dememiştir. Onun kızını anladığı gibi, kızı da onu anlıyordur artık. Suçlamıyordur. Babam çektiği dünya arasına alışamıyor diye düşünüyordur. Ondan böyle. Ondan baba olamadı bize. Şükran, kıymalı patates yaparken Erkut'tan aldığı kitabı okudu. Epeyce okuduktan sonra okumuş olduğu sayfaları bir daha okuduğunu fark etti. Aklını veremiyordu. İçinde Şükran'ın haline üzülmesiyle yatışan dalga tekrar yükseldi. Otele döndü. Evde kendini daha kötü hissetmiyor, daha iyi de hissetmiyor. Sadece her bir taşını kendi koyduğu evinde kendini tuhaf hissediyor. Sanki yıllar önce yanlışlıkla kendisinin olmayan bir eve girmiş. Evdekiler de kaybettikleri birinin yerine onu koymuşlar. Benimsemişler, geçinip gidiyorlar. İstediği kadar başını alıp gitmeyi hayal etsin. Oteline ait o. Yeri orası. Otele döndüğünde oğlunun sabah gelen şık deri montlu genç adamla konuştuğunu gördü. Sobaya en yakın masaya oturmuşlar. Önlerinde çaylar, tostlar, adamın sigarası, çakmağı, en pahalısından telefonu, arabasının alengirli anahtarı. Aralarında bir muhabbet. Özgür oteliyle acı acı alay ediyordu. Bizim müşteriler işte böyle dedi. Çulsuzlar, hastalar, ayyaşlar, hırsızlar, bitliler, dilenciler, beş parasız askerler, fakir öğrenciler, mahkemelik köylüler, sokağa atılmış ihtiyarlar. Sizin gibi müşteri nerede? Mürşit yine aynı anda iki şey hissetti. Özgür'ün otel müşterilerini bu kadar kuvvetli bir biçimde tarif etmesine hayranlık duydu. Oğlu haklıydı üstelik. Müşteriler tam da böyleydi. Ama aynı anda Özgür'ün bu yapış yapış yaranma hali içindeki telleri titreştirdi. Öfke bütün sinir uçlarına dolaştı. Hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Bir sandalye çekip yanlarına oturdu. Özgür şaşırdı. Babasına bir göz attı. Sonra tedirgin bir havayla tekrar adama döndü. İnşallah ayağınız uğurlu gelir de müşteri profilimiz değişir biraz Sinan abi. Bedavacı bitlilerden kurtuluruz. Özgür genç adamı Sinan abi diyecek kadar samimiyet kurmuş bile. Vay be! Diğer masalara dağılmış, onları dinleyen bitli profile baktı. Gözlerinde bir alınma aradı. Yok, Özgür'e döndü. Bitlilerden kurtulmak ne demek lan? Ne biçim konuşuyorsun? Onlar insan değil mi? Özgür ben kuruyorum, sen yıkıyorsun. Ben yapıyorum, sen bozuyorsun bakışıyla baktı. Ateş gibi. Başını çevirdi. Mürşit aferin dedi içinden. Görmezden gelmek en iyisi. Öldüremediğin babanı. Görmezden geleceksin oğlum. Ben öyle yapmaya çalıştım. Bu da öldürmenin bir yoludur. Ama benim babam ne öldü, ne yaşadı. Sadece süründü. Sürünürken beni de süründürdü. Özgür'ün yüzü, gözleri konuşuyor diye düşündü. Benim bu dünyayı hiç anlamayan babamı ciddiye alma. Burayı değiştirecek olan benim diyor Sinan abisine. Askere bir gidip döneyim, her şeyi değiştireceğim. Hem de öyle bir değiştireceğim ki, babamın ölmesine gerek kalmayacak diyor. Genç adam sandalyesine rahatsız bir havayla kımıldandı. Mürşit Özgür'ün Sinan abisi yanlış anlayacak. Odalarda bit var sanacak diye paniklediğini hissetti. Boşuna çabalama oğlum demek geldi içinden. Bırak yanlış anlasın. Doğru anlaması neyi değiştirecek ki? Bit derken asalak müşterileri kastediyorum dedi Özgür telaşla. Yoksa bizde bit filan yok. Temizlik çok önemli. Bizim otel öyle süper lüks değil ama buranın en temiz otelidir. Her gün baştan aşağı silinir. Çarşaflar. Mürşit birden kahkaha attı. Özgür babasına delici bakışlarla baktı yine. Yarım kalan cümlesi boşlukta sallandı. Mürşit ezik hallerle oturan umutsuz müşterilerin yüzlerinde neşeli bir şeyler gördü. Özgür'ün temizlik iddiasına gülecekler ama göstermekten çekiniyorlar diye düşündü. Özgür'ün bitliler demesini hiç üstlerine alınmadılar. Bana daha da ısındılar üstelik. Yüzlerinden belli. Genç adam sigara paketini yokladı. Bitmiş. Özgür, ben alıp geleyim 2 dakikada dedi. Adamın uzattığı parayı aldı. Fırladı çıktı. Halindeki yaranma çabası mürşide bıçak gibi battı. Genç adamla masada baş başa kaldı. Adam gülümsedi. Öylesine, nezaketen. Mürşit bu nezakete karşılık vermedi. Kuru yemişçi Şakir geldi o sırada. Burnu kıpkırmızıydı. Sümüğünü dirseğine sildi. Ellerini birbirine sürterek sobanın başına oturdu. Kibar, acele çay bana dedi. Çok acele. Dondum anasını satayım. Bir de peçete meçete bir şey ver şuradan. Cenazeden geliyormuş. Onu ilkokul 3'e kadar okutan Fikret öğretmen ölmüş. 100. yıl ilkokulunun müdürlüğünden emekli. Evinde ölü bulunmuş daha doğrusu. 6 aydır karısından ayrıymış. Komşularından başka kapısını çalan yokmuş. Onlar da adam bir dokun, bin ah işte oldu diye bıkmışlar. Epeydir yoklamıyorlarmış. Ama bir haftadır ekmek almayınca altındaki bakkal huylanmış. Muhtara haber vermiş. Polis çağırmışlar. Konu komşu içeri girmiş. Bir bakmışlar. Ölmüş de ölüsü kurtlanmış bile. İki oğluyla bir kızı öyle öküz gibi dikilmişler cenazede. Sanki namazı kılınan babaları değil de 40 kat yabancı. Ne gelinleri gelmiş ne damadı. Lisede okuyan torunları varmış. Onlar da gelmemişler. Ana babaları bile yarım ayak gidince niye dert etsinler ki dedelerini? Müşteriler ah vah ettiler adamcağızı. Pehlivan camiden gelmişti. Az önce kopan tesbihinin tanelerini topluyordu yerde. Ölüm, mukadderat dedi. Allah günahlarını affetsin. İşçi emeklisi Kayhan hafiften sinirli konuştu. Allah ölümün bile hayırlısını versin hacı dedi. Madem ölüsü kurtlanacaktı, boyunca evlatlar yetiştirmenin ne kıymeti kaldı? Başka ölenlerden bahsettiler. Böyle bir başına veya acıklı bir şekilde, arkasında öksüz yetim bırakarak ölenlerden. Özgür geldi. Sinan abisine sigarasını, parasının üstünü verdi. Mutlu bir yüzle yerine oturdu. Sinan teşekkür etti. Bir sigara yaktı. Sonra birdenbire, burada ölen oldu mu hiç diye sordu. Özgür bir yandan veremedi soruya. Nasıl yani dedi. Nerede? Burada, bu otelde. Ölümü soran bir müşteri. Mürşit dikkatle baktı adamın yüzüne. Niye ki? Özgür irkilmiş. Yüzünde bir acayip hal. Ölümün yarattığı uğursuzluk hissinin ideal müşterisini kaçırmasından korkuyor. Belli. İçgüdülerinin sesiyle konuşuyor bu yüzden. Ölüm fikrini örtbas etmek. Konuyu kapatmak istiyor. Hayır, olmadı. Mürşit, oğlum yalan söyleme dedi. Olmaz olur mu? Özgür'e baktı. Gözlerinin bütün acısıyla. Oğlum hayal kırıklığı içinde diye düşündü. Şık giyimli bu genç adam değişecek müşteri profilinin başlangıcı olacakken, bu sefil oteli, şimdilik iyi bir otel yapamasa da, en azından sefilliğini bir parça giderecekken, ben gene uğursuz uğursuz konuşuyorum. Hep böyle yapıyorum. Onu deli ediyorum. Gel beni öldür diyorum. Özgür babasının kelimelerinin etkisini yok etmek ister gibi zoraki güldü. Geçen yaz bir amca kalpten öldü de, babam onu diyor dedi. Adam çok yaşlıydı ama. Değildi dedi mürşit. İçinde huzursuz bir neşe coştu. Bu neşeyi genç adamın üstüne saçmak istedi. Benzetmek gibi olmasın, sen yaşlar derdi. Akşam 2 kadeh içtik karşılıklı. Ben yatayım artık dedi. Yatış o yatış. Öğlene kadar sesi çıkmayınca odasına girdim. Baktım ölmüş. Uykusunda gitmiş. Sebebi neyse bilmiyorum artık. İçindeki huzursuz neşe kayboldu. Çok ölen oldu burada dedi. 5 yaşında bir kız çocuğu öldü mesela. Menenjitmiş yavruca. Yer yok diye hastaneye almamışlar. Gözleri yaşlıydı. Kumral saçlarının çevrelediği küçük, beyaz yüzüne kahırla baktığını, parmağını tutmak istediğinde cansızlığını buz gibi hissettiğini hatırladı. Onun için ölümün katıksız bir haksızlık olduğu tek olay buydu. Diğerleri sadece ölüm. Bir de hamal ama onu hatırlamak istemiyor. Başka ölüleri hamalın cesedinin üstüne yığdı. Bir akşam bir köylüyü kanlıları vurdu dedi. Kan davasından kaçmak için gelmiş. Zayıf, sessiz, zavallı bir adamcağızdı. Sabah otobüsüne bilet almış. Binmek kısmeti olmadı. 2 kişi daldı içeri. Ne oluyor demeye kalmadan adamı vurdular. Çenesiyle bankoya yakın bir yeri işaret etti. Savcı gelene kadar ölüsü şurada bekledi. Gündeliğe gelen kadın yerleri çamaşır suyuyla yıkadı. Gene de günlerce kan koktu içerisi. Sinan'ın renkli gözlerinde heyecana benzer bir şey vardı. Devam etmesini bekliyordu. Başka ölülerin hikayelerini. Bir kere de yavuklusunu kaçıran bir delikanlıyı öldürdüler. Kızın abileri oteli bastı. Yerlerini söylesin diye babamın başına silah dayadılar. Söyledi mi? Söylemedi. Babasına hayran olduğu sayılı anlardan biriydi. Kızın abilerinin şakası yoktu. Ama babası ikisini de ele vermemişti. Delikanlının tarlada güneş altında çalışmaktan kararmış yürü. Sapsarı kesilmiş kaşları. Kirpikleri gözünün önüne geldi. Hüzünlendi. Oğlanla aynı yaştaydık dedi. 16-17. Ben daha babamdan haçlık alırken çocuk aşık olmuş da kız kaçırmış. Sinan'ın dikkat kesildiğini görmek hoşuna gitti. Ama oğlan kızı bırakıp kaçtı dedi. Aşk da bir yere kadar. Nasıl bir can korkusuysa ikinci kattan atladı. Düştüğü yerden kalktığı gibi koştuğunu gördüm. Kızın abileri de gördüm. Babamı bırakıp çocuğun peşine düştüler. Babam yakalayamazlar, korkma dedi. Ama yakalamışlar. Et meydanında. Bir kurşunla başından vurmuşlar. Sinan irkildi. Mürşit gerçek hikayeler böyle yapar insan diye düşündü. Gerçek hikayeler romanlara, filmlere benzemez. Anlatıldığı an ihtimal olmaktan çıkar. Oysa romanların, filmlerin güzelliği buradadır. Korkunç şeylerin sadece ihtimal olmasında. Kız ne oldu dedi Sinan. Mürşit ölüsü bulundu dedi. Bir huş çayındı. Cesedi bir söğüt dalına takılmış. 10 gün suda kalınca şişmiş. Uzun saçları suyun yüzünde kayık gibi yüzüyormuş. Abileri kızı suya atmadan evvel taşla başını ezmişler. Deli Rıza görmüş. Polis deli diye ciddiye almadı Rıza'yı. İntihar deyip konuyu kapattılar. Başka? Başka diye mırıldanarak düşündü. Genç bir kadın doğumda öldü. Burada mı dedi Sinan? İkinci kattı, 8 numarada. Belveren diye bir köy vardır. Epeyce uzak. Kadının kocası o köyün zenginiymiş. Kanaması olunca ebe korkmuş. Kocasını hastaneye götür bunu demiş. Adam da almış karısını hastaneye götürmüş. Ama kadın doktor izinliymiş. Ertesi gün gelecekmiş. Otele geldiler kadın doktoru beklemeye. Kadıncağız 2 büklümdü. Ağrıdan duramıyordu. Doğum kadın doktor bekler mi kardeşim? Götür yatır dedim ama dinlemedi. Odaya çıktılar. Çok sürmedi. Bir çığlık attı. Bir kıyamet. Hastaneye yetiştirene kadar kadın da öldü. Bebekti. Mürşit sustu. Genç adamı etkilemek için başladığı gerçek hikayelerden kendisi de etkilendi. Çok tuhaf dedi. Burada ölenleri saymamışım bugüne kadar. Kaç etti? 7 dedi Sinan. Doğmamış bebekle birlikte. 40 yılda 7 ölü. Hepsi aynı otelde. 26. ayrımın sonu. Sayfa 259.